Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 10.
Genellikle çok çalışkan biri olarak tanınmasına rağmen son zamanlardaki temposu herkesin dikkatini çekmeye başlamış. Özellikle de onun rakibi durumunda olan genel müdür yardımcılarının huzursuzlanmalarına yol açmıştı. Birbirlerini büyük bir dikkatle izlerlerdi. Afrika savanlarındaki suların çekildiği, nehirlerin kuruduğu, bir damla suyun ve yiyecek bir lokma etin bulunmasının zor olduğu kuraklık dönemlerinde o bir lokma et ve bir damla su için birbirlerini parçalayan vahşi hayvanlar gibiydiler. Diğerlerinden bir lokma daha fazla itibar, bir lokma daha fazla yükselme imkanı, bir lokma daha fazla prim için birbirlerini ısırıcı şakalarla, kurdukları gizli ittifaklarla, toplantılarda hiç fark etmiyormuş gibi sordukları sorularla, dedikodularla, entrikalarla parçalarlardı. Bir vahşi hayvan için dünyanın yaşadığı savanlar ibaret olması gibi onlar için de dünya neredeyse çalıştıkları iş yerinden ibaretti. O dünyayı etkilemeyecek hiçbir şeyle pek ilgilenmezler, statülerine ve imajlarına bir yararı olmayacaksa pek kitap okumazlar. Kendi geleceklerini etkilemediği sürece politikaya pek önem vermezlerdi. Ama o dünyadaki en küçük kıpırtıları, farklılıkları, değişimleri sanki yeryüzü sallanıyormuş gibi hemen hissederlerdi. Aydan da bu garip ve kapalı dünyanın insanıydı ve öbürlerindeki vahşi hayvan içgüdülerinin tıpkısı onda da vardı. O da neredeyse bütün zekasını, bilgisini, gücünü, sezgisini bu dünyayı algılamak ve orada başarılı olabilmek için kullanmaya alışmıştı. Şimdi o mağaranın dışında yaşadığı ve ne olduğunu kavrayamadığı bir sarsıntıdan kurtulmak için bildiği yere, mağarasına sığınıyor ve oraya tutunabilmek için büyük bir güç sarf ettiği için de öbürlerini ürkütüyordu. Bir akşamüstü aydanın dışındaki tek kadın genel müdür yardımcısı olan Sema, onun odasının kapısından başını uzatmış, "Bu saatte hala çalışıyor musun?" demişti. İkisi de hem ötekilerle hem de birbirleriyle yarışırlardı. Onların arasındaki rekabet erkeklerin kendi aralarındaki yarışmadan daha şiddetliydi. Erkekler bütün saldırganlıklarına ve vahşiliklerine rağmen gene de alışılmış bir şeyi yaptıklarını hissederken, onlar bankanın ilk kadın genel müdürü olmak gibi alışılmamış bir hedefin peşinde olduklarından birbirleriyle yarışmaları da alışılmışın dışına çıkıp daha kıyıcı ve saldırgan oluyordu. Erkekler bankaya bir kadının genel müdür olmasını engellemek için kendi aralarında bir ittifak oluşturabilirlerdi. Ama bu iki kadının böyle bir ittifak yapabilmesi mümkün değildi. Erkeklerin dünyasında başarılı olmak için erkeklerden daha vahşi olmak zorundaydılar. Aydan soğuk ama kibar bir sesle, "İşler bitmedi," demişti. "Ne o? Genel müdür olmaya kesin karar verdin galiba." "Yo, genel müdür olup da ne yapayım? Ben bankayı satın almayı düşünüyorum." Bunun konuşmayı uzatmak istemeyen birinin laf olsun diye söylediği rastgele ve anlamsız bir cümle olduğunu bilmesine rağmen Sema, ertesi gün neredeyse bütün genel müdür yardımcıların odasına uğramış, onlarla birer kahve içmiş, hepsine de aynı hikayeyi anlatmış, her seferinde de sözüne "Doğrusu takdir etmiyor değilim," diye başlamıştı. "O aydan bizim gibi değil. Herkesin ihtirası vardır canım. Bunun inkar edilecek bir yanı yok da onun gibi ihtiraslısını da hiç görmedim. Dün akşam bana söylediğine imkan yok inanmazsın. Aklına gelmez öyle bir şey söyleyeceği. Ne dedi bana biliyor musun? Genel müdürlük bana yetmez. Ben banka sahibi olmalıyım," dedi. "Düşünebiliyor musun? Yani genel müdürlüğü zaten çantada keklik görüyor da daha ne var diye bakınıyor." Daha yakın olduklarına ise başarılı kadınların biraz da züppelik olsun diye takındıkları ama aslında gerçek ve gizli yüzlerinin bir parçasını da içinde barındıran, o feleğinden geçmiş mahalle kadını tavrıyla "Şekerim, bu kadın orgazm olurken bile ben genel müdür olacağım diye bağırıyordur," demişti. Bütün bu dedikoduları duyan Hasan da Aydan'ın odasına gelip gerçek bir abi şefkatiyle Sen ne dedin Sema'ya? Demişti. Bütün bankayı ayağa kaldırdı. Bir başka zaman olsa bu olanlar Aydın'ı sinirlendirir, kızdırır, mücadele isteğini arttırır. Taraflarını ve ittifaklarını sağlamlaştırmak için kahve ziyaretleri yapmasına neden olur. Kendi kibarlığıyla Sema'nın abartılmış dedikodularının düzeysizliğini gösterme planları yapmasına yol açar ama asla onu kederlendirmezdi. Ancak kendini yenik ve reddedilmiş hissederek, kadınlığından ve zekasından kuşkulanmış bir halde işe sığınmaya çalıştığı sırada bankada karşılaştığı bu tavır, öbür genel müdür yardımcılarının onun çalışması karşısında duydukları gerginlik, kendisini sanki yeryüzünde sahipsiz kalmış, büyük bir yenilginin kenarına gelmiş gibi hissetmesine yol açmıştı. Aklına takılan o yenilginin gölgesi başka her şeyin üstüne düşüyor, her şeyi bir yenilgi ve yalnızlık gibi gösteriyordu. Birden hayattan korku vermişti. Her şey ve herkes onu korkutuyordu. Hiç alışmadığı bir biçimde kaçma isteğine kapılmıştı. Ertesi gün yapılacak toplantıya hazırlanma bahanesiyle dosyalarını toplayıp işten öğleden sonra çıkmıştı. Eve gidip yatmak, bir zaman yorganın altına saklanmak, mümkünse uyumak istiyordu. O sırada tek arzusu akşam olması ve Haluk'un bir an önce eve gelmesiydi. Onun yanında kaybettiği güvenini kazanabileceğini, onun sevgisinin kendisini yeniden güçlendireceğini düşünüyordu. Haluk'tan başka güvenebileceği, sığınabileceği kimse yokmuş gibi geliyordu. Hava çok sıcaktı. Apartmanın önünde sıkıntıyla arabadan inmişti. Tam içeri girerken bir adım arkasından bir sesin "Nasılsın?" dediğini duydu. Sesi tanımıştı. Ensesinin ürperdiğini hatırlıyordu. Yürümeye devam ederken başını yarım çevirip "Teşekkür ederim, iyiyim." demiş. "Sen nasılsın?" dememişti. Cem ise bu soğukluğun farkında değilmiş gibi davranmıştı. Sesinde, tavrında, apartmanın iç kapısından geçerken kapıyı açmasında, kapıdan geçerken hafifçe dirseği tutuşunda şaşırtıcı bir dostluk ve yakınlık hissediliyordu. Bir gün karşılaştıklarında Cem'in de kendisi kadar soğuk davranacağına farkına varmadan inanmış olan Aydan, bu yakınlıktan şaşırmış, Cem'le neredeyse her karşılaştığında olduğu gibi geçen akşamüstü yaşananlardan kuş diye düşmüş, "Ben mi yanlış anladım?" diye düşünmeye başlamıştı. Yalnızlığı ve yılgınlığı dolu dolu hissettiği o anda, bu duyguların doğmasının nedeni olan insanın bu dostça yakınlığı birden içini tahmin edemeyeceği kadar hafifletmişti. O kısacık zaman dilimi içinde her şeyin görüntüsü inanılmaz bir sihir gibi yeniden değişmiş, ona önemli gözüken birçok şey birden önemini kaybetmiş, kendine olan güvenine kavuşmuş, yenilmişlik duygusundan kurtulmuş, aslında gerçek bir temeli olmayan keder yok olmuştu. Cem'in sesindeki bir değişiklikle bütün duygularının bir anda değişebilmesinin tuhaflığını fark edememişti. İçinin ferahlamasının yarattığı yorgun bir sevince kaptırmıştı kendini. Yıllardır aynı rayların üstünde gidip gelen bir tren gibi hep aynı kalıpların içinde dolaşan ve bu ezberlenmiş kalıplardan farkına varmadan sıkılan duygularıyla düşüncelerinin, Cem'le karşılaştığı ilk günden beri geçirdiği alışılmadık sarsıntı, bütün ruhunu anlık değişimlere ve çalkantılara açık bir hale getirmişti. Çocukların bayramlarda aldıkları çiçek dürbünleri gibi ruhu çevresindeki her hareketle görüntüsünü değiştiriyor, birbirine en benzemez duygular birbiri ardına ortaya çıkabiliyordu. Yaşadıklarının çoğu sağlam bir kökten yoksun yapay duygulardı. Henüz bu yeni çalkantıya uygun yeni ve gerçek duygular geliştirememişti. Yalnızca sahipleneceği yeni duyguların ilk öncüleri dolaşıyordu içinde. Ama o sırada gerçek olanla yapay olanı birbirinden ayırt edecek ölçüleri de yitirmişti. Asansörü beklerken Cem sakin bir sesle "Bugün ne kadar hoşsun." demişti. "Bu renk çok yakışmış yüzüne." "Öyle mi? Kendimi hiç hoş hissetmiyorum bugün." "Ne kadar yazık. Senden başka herkesin tadını çıkardığı bir şeyin sen tadını çıkaramıyorsun demek. Bir aynanın önüne geçip kendine şöyle bir bak. O zaman belki erkeklerin sana baktıklarında ne gördüklerini, ne hissettiklerini anlayabilirsin. Aydan dalgın bir sesle, ne hissediyorlar demişti. Bunu sana anlatmak isterdim ama annem, hanımlarla konuşursan ahlaksız şeylerden söz etmemen gerekir demişti. Annen doğru söylemiş. Aydan birden bu adamı yetiştiren kadını merak etmişti. Asansör geldiği sırada nasıl bir kadın annen diye sordu. Tanıştıklarından beri ilk kez Cem'in yüzünde mahzun bir ifade belirdiğini, yüzünün sert hatlarını yumuşatıp güzelleştiren gerçek bir kederin dağınık bir kuş sürüsü gibi o yüzdeki kibri ve küstahlığı silerek geçtiğini gördü. Aklındaki adamın tarifine hiç uymuyordu. O, Cem'in böylesine kederlenebileceğini, bir insanın böylesine sevebileceğini, böylesine üzülebileceğini hiç tahmin edemezdi. Benim annem öldü. Aydan bu cevabı da hiç unutmadı. Herkes gibi annemi kaybettim ya da annem öldü dememiş, yalnızlığından yakınan, kendini terk edilmiş hisseden kederli bir küçük çocuk gibi benim annem öldü demişti. Ancak aradan çok zaman geçtikten sonra Aydan, Cem'in terk edilmiş çocuklara özgü kederli yalnızlığının gizli ve tuhaf bir hastalığın belirtisi olabileceğini düşünmüş, hemen ardından Cem'in yüzünde gördüğü bu duygunun gerçekliğinden de kuşkuya düşmüştü. O gün o erkeğin yüzünde gördüğü acı gerçek miydi, değil miydi karar verememişti. Cem'in etkisi denenmiş bir cümleyi istediği zaman kullanabileceğini daha sonralar öğrenmişti çünkü. Ama o gün bunların hiçbirini bilmiyor, böyle şeyler düşünmüyordu. Asansöre bindiklerinde Cem'in yüzünde görünüp kaybolan o hüzünden çok etkilenen ve bu hüznün kendisine açıkça gösterilmesini özel bir yakınlık gibi değerlendiren Aydan, onu küçük bir çocuk gibi okşayıp avutmak isteği duyduğu içinde. "Hadi gel, sana soğuk bir şeyler ikram edeyim," dedi Cem. Aydan daha sonra bu daveti, "Benim annem öldü," cümlesinin içinde yarattığı üzüntü ve şefkat yüzünden kabul ettiğini düşünmüştü. Ama gerçeğin bu olup olmadığına da hiç emin olamamıştı. O cümle söylenmese de gider miydi bilmiyordu. İçindeki bir ses gideceğini söylüyordu. Ama bir başka yanı da asla gitmeyeceğini. Cem, Aydan'ın bir anlık sessizliğini evet olarak kabul etmiş ve en üst katın düğmesine basmıştı. Belki de Aydan'ın böyle bir daveti reddedebileceğini düşünmemişti. Aydan sırtını asansörün köşesine vermişti. Cem de karşısında durmuş, elini asansörün duvarına dayamıştı. Birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Aydan, Cem'in kokusunu hissediyordu. Temizlik duygusu yaratan, biraz keskince ve esrarlı ama tuhaf biçimde heyecan veren erkeksi bir kokuydu. Bu kokuyu daha iyi hissetmek ister gibi başını kaldırdığında Cem de başını ona doğru eğmişti. İkisinin yüzü bir an birbirine değecek kadar yakınlaşmıştı. Ne yapacaklarını bilemiyorlarmış gibi hiç kımıldamadan birbirlerine baktılar. İkisi de karşısındakinin gözündeki daveti gördü. İkisi de bakışlarını çevirmeyerek bu daveti kabul etti. Aydan tam nasıl olduğunu hatırlayamıyordu ama asansör son kata yaklaşırken dudakları birbirine değdi. Tam bir öpüşme bile değildi bu ama o anda o küçücük temas sırasında Aydan hayatının değişmekte olduğunu, evliliğini ve hayatını koruyan büyük bir duvarın ufak bir dokunuşla yıkıldığını anladı. O duvarın arkasında ne bulacağını merak ediyor, bu merak onu çok uzun zamandır hissetmediği kadar heyecanlandırıyordu. Eve girince Cem hiçbir şey söylemeden onu elinden tutup yatak odasına götürdü. Aydan çevresindeki eşyaları göremiyordu. Daha doğrusu gördüğü hiçbir şey zihninde yer etmiyor, büyük bir heyecan ve korkuyla sarsılan zihninde yerleşecek bir yer bulamıyor, her görüntü bilincinde belirdiği anda unutulup kayboluyordu. Yalnızca yatağın çok büyük olduğunu fark etmiş ve bunu unutmamıştı. Cem onu yavaş yavaş, hiç acele etmeden soymaya başladığında çok utanmıştı.
Ayrım sonu.